5. ayrım, sayfa 83, başlık Anadolu'nun kuvvetleri. İstanbul, Ankara ve daha birkaç büyük şehirde bir asırdan beri vukua gelen değişiklikler ne olursa olsun, Türkiye'nin esas bünyesinde Anadolu'da hemen hemen hiçbir değişme yoktur. Bu hakikati büyük şehirlerden içerilere doğru çıkınca gözlerinizle görür, ellerinizle yakalar ve yapılan propagandaya rağmen tasdik etmek mecburiyetinde kalırsınız. Bu hakikatin sert, acı, kötü, çirkin tarafları olduğu, hatta ilk bakışta her göze nahoş bir manzara arz ettiği inkar olunamaz. Anadolu'da yol yoktur. Anadolu'da istihsal tarzı iptidai. Anadolu insanı ağır hastalıklar içinde kıvranmaktadır. Anadolu'nun hakim mimarisi toprağın veya taşın basit bir şekil değiştirmesinden ibarettir. Mağaradır, kerpiçtir, Anadolu halkı sefil bir kılık içinde dolaşır vesaire. Bütün bunlar doğrudur, fecidir, ıslahı elzemdir. Anadolu'nun kalkınması, yerinden kıpırdaması, dev kuvvetine bağlı bu meselelerin halli ile mümkündür. Bu vakaları göz ve akıl sahibi kimse inkar etmemekle beraber, Anadolu sadece bu menfi hakikatlerden ibaret değildir. Eğer Anadolu yalnız saydığımız bu acı, sert, çirkin, kötü manzaradan ibaret olsaydı, şimdiye kadar çoktan mahvolmuş olması, istilaya uğramış ve sömürge durumuna düşmüş bulunması icap ederdi. Dünyanın en büyük tahrip kuvvetlerine, harplere, tabiatın en korkunç ölüm ordularına, hastalık ve sefalete, içinde çöreklenen ve yavrular doğuran insan kılıklı yılanların daimi zehir kusmalarına rağmen Anadolu 1000 yıldan beri ayaktadır. Bizimdir, diridir ve kuvvetlidir. Eğer evet kuvvetlidir, zira bunca öldürücü amillere karşı ayakta durabilen canlı bir varlığa, bir millete kuvvetli denmez de ne denir? Anadolu'nun zaaflarını biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Çünkü onu her birimiz her gün duyuyoruz. Fakat acaba Anadolu'nun kuvvetlerinin ne olduğunun farkında mıyız? Ben şahsen bundan şüphe ediyorum. Tıpkı sıhhatli olan bir insanın kendisini sıhhatli kılan amilleri bilmemesi gibi, biz de asırlardan beri Türkiye'yi ayakta tutan kuvvetlerin ne olduğunu şuurlu bir şekilde bilmiyoruz. Halbuki bunu bilmemiz lüzumludur. Zira diğer uzviyetler gibi milli uzviyet de hastalıklarını kendi içinden alacağı kuvvetlerle tedavi eder. Anadolu'nun zaafları ancak kendi kuvvet kaynaklarının bilinmesi ve artırılması ile telafi edilebilir. Anadolu'nun zaaflarını bildiğimiz kadar kuvvetlerini de bilmek zorundayız. Tanzimat'tan beri bizi diriltecek çareleri kendi dışımızda, Avrupa'da aradık. Oradan bizim derdimize deva olacağını sandığımız şeyleri aldık, tatbik ettik, fakat müsbet neticeler elde edemedik. Müsbet neticeler elde edemediğimizi yukarıda işaret olunduğu gibi büyük şehirlerden biraz uzaklaşınca kuvvetle hissediyoruz. Kim bilir, belki de Avrupa'yı iyi tanımıyoruz. Belki de Avrupa'dan bizi iyileştirecek vasıtaları seçmekte aldandık ve bu çok mümkündür. Zira iyi hareket etmiş olsaydık neticelerini muhakkak görecektik. Avrupa'yı, Avrupalılaşmayı asla kötülemiyorum. Orada büyük bir medeniyet var. Buna sadece biz değil, dünya hayran. Fakat Avrupa nedir? Avrupalılaşmak nedir? Bana bunu açık ve seçik olarak ikna edici bir şekilde kim anlatabilir? 1,5 asırdan beri Avrupa ve Avrupalılaşmak hakkında söylenenlere bakıyorum. Birbirini tutmuyor. Hepsi sathi görüşlerden ibaret. 3. Selim'in zannettiği gibi Avrupa ordu mudur? Değil. Büyük Reşit Paşa'nın kanaat ettiği üzere Avrupa siyaset midir? Değil. Onlardan sonra Avrupa hakkında ileri sürülmüş fikirleri sayacak olursak bir yığın kelime karşısında kalırız. Avrupa trendir, Avrupa vapurdur, Avrupa balodur, Avrupa fabrikadır, Avrupa şapkadır, Avrupa sinemadır, Avrupa ilimdir, Avrupa komünizmdir, Avrupa demokrasidir, Avrupa Hristiyanlıktır, Avrupa laikliktir, Avrupa metottur, Avrupa romantizmdir, Avrupa realizmdir, Avrupa ila ahirdir, bugün Avrupa ila ahirdir formülü hakimdir, yani Avrupa'da ne varsa Avrupa'dır. Ve biz Avrupalılaşmak istiyorsak, kendi varlığımızı bir yana bırakıp, harfi harfine, ucu ucuna Avrupalı olalım, YY'sine kadar. Şuurlu bir hal olmaktan çok çılgınlığa pek benzeyen bu cins bir Avrupalılaşmaya içtimai hastalıktan başka bir isim verilemez. İtiraf edelim, bizim Avrupalılaşmamız şuurlu bir hareket değil, şuursuz bir harekettir. Ruhi ve içtimai bir komplekstir. Bundan bir hayır umanlar varsa ancak devasını içkide veya eroinde arayan anormal tipler cinsinden insanlar olabilir. Biz bu şekilde Avrupalılaşmaktan, bu memleketin faydalanmaktan, faydalanacağına kani değiliz. Bilakis büyük şehirlerimizde açık olarak görüldüğü üzere bu dejenere oluştan başka bir şey değildir. Bu hastalıktan kurtulmamız için bol bol yayla havası almamız lazım. Anadolu'ya gitmemiz, sert, acı, çirkin ve kötü manzarasına rağmen köylerin ve kasabaların içinde dolaşmamız, oralarda asırlardan beri bu milleti yaşatan kuvvetlerin sırrına ermemiz, onlardan ilham almamız ve faydalanmamız lazım. Kendimiz ve Avrupa hakkındaki bilgilerden birincisi şüphesiz baştan gelir. Çünkü biz Avrupa'dan kendimizde eksik olan, kendimizi kuvvetlendiren şeyleri alacağız. Bizim olan bir şey, eğer bizi ayakta tutan bir şey ise onu alıkoyacağız. Onun üzerine titreyeceğiz. İnkılap olsun diye inkılap yapmak, fanteziler uğruna bizim varlığımızın temellerini teşkil eden müesseseleri yıkmak cinnetten başka bir şey değildir. Ve maalesef Türkiye'de 1,5 asırdan beri değişiklik konusunda ne olursa olsun sevdasında bulunanlar, tekrar okuyorum, değişiklik olsun da ne olursa olsun sevdasında bulunanlar bizim kuvvetimizi teşkil eden birçok şeyleri tahrip etmişler veya harap olmaya terk etmişlerdir. Bu esaslı şeyler nelerdir? Biz bunları Türkiye'yi 1000 yıldan beri yaşatan ve hala da ayakta tutan kuvvetlerde buluyoruz. Bunların ne olduğunu teşhis için de büyük şehirlere değil, büyük şehir ötelerine, Anadolu'ya bakıyoruz. Ve oraya baktığımız zaman sefalet, zaaf, hastalık, cehalet manzarası ortasında bu kuvvet kaynaklarının toprak yığınları içinde elmaslar gibi parladığını görüyoruz. Anadolu'da biraz dolaşan herkes elmasa benzeyen bir kuvvetleri fark edebilir. Zira onlar oldukça aşikardır. Kasabalarımızın çarşılarını dolduran esnafın önlüklerinde, tezgahlarında ve bacaları her akşam ince dumanlarla tüten evlerinde bulunmaktadır. Vehimlere kapılmayınız. Anadolu köy ve kasabadır. Anadolu'yu ayakta tutan köylü ve kasabalıdır. Onların inançları, onların sevgileri, onların elleridir. Anadolu küçük mülkler, küçük sanatlar diyarıdır. Anadolu pederşahi bir aile temeline istinad eder. Anadolu esas itibariyle dindardır ve Müslümandır. Anadolu köylüsü ve kasabalısı çok mütevazi, çok gösterişsiz bir hayat sürer. Bu hayatın özünü sabahtan akşama kadar çalışma, ailede hürmet ve sevgi, hemşeriler arasında yardımlaşma ve saygı teşkil eder. Vehimlere kapılmayınız. Anadolu asla komünist ve dinsiz bir rejimle idare olunamaz. Komünizm ve dini duygulara karşı hürmetsizlik Anadolu'yu yıkar. Avrupa ve Asya'dan ilham alırken bizi asırlardan beri ayakta tutan ve daha asırlarca tutacak olan bu kuvvetleri unutmak, ihmal etmek veya tahribe çalışmak cinayet olur. Bu hakikatleri kabul ettikten sonra bizden ötelere bakabilir ve hastalarımıza, hastalıklarımıza deva olacak şeyleri arayabilir ve alabiliriz. Sayfa 89 başlık Köy, Köylü ve Köy Öğretmeni. Köyde yüzyıllardan beri düşüncelere hakim olan, hayat ve kainata bakış tarzını telkin eden başlıca şahıs köy imamıdır. Gerçi bizzat köylünün de tecrübeden gelen bir takım fikirleri vardır ve köy imamı ile köylünün görüşleri arasında bazı tezatlar ve çatışmalar bulunması pek mümkündür. Fakat yine de köylünün hayat felsefesinin köy imamının tesiri altında kaldığı şüphesizdir. Köy imamı köylüye telkin ettiği fikirleri nereden öğrenmiştir? Bunlar ne kadar İslamiyet'e uygundur? İşte tetkik edilmesi lazım gelen bir mesele. Bu konuda bir araştırma yapılmasını çok isterdim. Bunların içinde İslamiyet'ten çok öncesine ait, Kur'an'la hiçbir ilgisi olmayan, medeniyet tarihi bakımından dikkate şayan bir sürü inancın bulunduğu muhakkak. Türk halkı bu topraklara gelirken Asya'dan bir takım örf, adet ve inanç da getirmiştir. Anadolu Türk tarikatlarında şamanizmin tesiri olduğu ilmi surette ispat edilmiştir. Bizzat Anadolu'da bizden önce yaşamış olan kavimlere ait inançların da araya karıştığı ve bugüne kadar devam ettiği folklor tetkiklerinden anlaşılmaktadır. Eski ve karışık olmakla beraber bunların beşeri ve içtimai değer sıfatıyla kötü olduğu ileri sürülemez. Eksiklik ve karışıklık mutlaka fenalık manasına gelmez. Türk köylüsünün davranışında bir asalet olduğu yabancıların bile fark ettikleri bir vakadır. Yunus Emre'nin ve daha pek çok halk şairinin köylü olduğu ve bunların köyde yaşayan duygu ve düşünceleri ifade ettiği göz önüne alınırsa sözde ileri fikirli bazı kimselerin yaptığı gibi kolay kolay bunların aleyhinde bulunulamaz. Şehirde olduğu gibi köyde de münevver tabakada olduğu gibi halk tabakasında da bugün bizim ideal telakki ettiğimiz kıymetlere uymayan menfi taraflar elbette vardır. Mühim olan bunları tespit etmek, hakiki sebeplerini bularak düzeltmeye çalışmaktır. Hiçbir ilmi düşünceye ve araştırmaya dayanmayan ithamlardan bir şey çıkmaz. Medresenin yerine mektep kurulduktan sonra köye şehirden yeni bir tip gönderilmiştir ki bunun adı köy öğretmenidir. Köy öğretmeninin ilk vasfı bizzat şehirli olmasa bile şehre, yani daha ileri bir medeniyet merhalesine ait kıymetleri temsil etmesidir. O hem görünüşü hem de zihniyeti bakımından köy imamından tamamıyla farklıdır. O ileri şehir medeniyetinin köye gitmiş bir mümessilidir. Köyü bütün ananesi ve zihniyetiyle şahsında temsil eden köy imamı ile köy öğretmeni arasında bir tezat, gizli veya açık bir çatışma olması gayet tabidir. Bu tezat ve çatışmanın arkasında iki ayrı medeniyet, iki ayrı yaşama ve düşünme tarzı vardır. Bunlar adeta iki ayrı çağ, iki ayrı millet gibi birbirine yabancıdır. Ne kadar bilgili, iyi yetişmiş olursa olsun köy öğretmeninin köydeki maddi ve manevi hayatı değiştirebileceğini zannetmek, meseleyi kavramamak demektir. Köyün manevi hayatı ile maddi şartları arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Köyde batıl inançların yerleşmesi ve devamı tesadüfi bir hadise değildir. Sadece sıhhatle ilgili batıl inançları düşünelim. Tesirini derhal gösteren bir doktor ve ilaç bulunmayan bir yerde insanların hastalıktan kurtulmak için akla gelmedik çarelere başvurmasından daha tabii ne olabilir? Şehirlilerin bile bazen aciz kaldıkları zaman batıl inançlara sarıldığını görmüyor muyuz? Köye doktor ve ilaç yollamadan halk tababetiyle ilgili batıl inançları ortadan kaldırmak bence imkansız. Meşhur tezek meselesi de öyle. Yerine başka bir yakacak koymadan, şehirlinin hakir gördüğü bu yakacaktan köylü asla vazgeçemez. Aranılırsa diğer bakacaktan köylü asla, diğer batıl inançlarında köyün hayatında değiştirilmesi son derece güç, medeni şartlara bağlı olduğu görülür. Köy öğretmeninin elinde basit fikirlerden ve birkaç kitaptan başka bir şey yoktur. Köyün gerçekten değişmesi planlı muazzam bir devlet işidir. Köy öğretmeni karşısında oturan köy çocuklarına bile hükmünü geçiremez. Çünkü bu çocukların hayatına hükmeden aileleridir ve köy çocuğu köy ailesinin mühim bir uzvudur. Köy çocuğu şehir çocuğundan çok farklı hayat şartları içinde yaşar. Bundan dolayı onu mektebe bağlamak zordur. Köy çocuğu daima kendisine çeker ve kendisine benzetir. Köy öğretmeninin köylüye nasıl baktığını aşağı yukarı biliyoruz. Köy enstitülerinde hususi surette yetiştirilmiş yazar öğretmenler köyü ve köylüyü nasıl gördüklerini tasvir etmişlerdir. Bunlarda umumiyetle sebepler üzerine eğilme, anlama teşebbüsü yoktur. Yaptıkları şey sadece hissi tasvirlerden ibarettir. Halbuki mühim olan ilmi surette anlamaktır. Bize yol gösterecek olan köy edebiyatından çok köy ilmidir. Acaba köylü onlar hakkında ne düşünüyor? Bunun onlar için çok önemi vardır. Avrupalı müstemlekecilerin yaptıkları en mühim iş, yerli halkın dilini, örf ve adetini, zihniyetini anlamak olmuştur. Yeni bir köy öğretmenine karşı köylünün ne düşündüğünü bilmiyorum. Safahat'ta eski köy öğretmenine karşı köylünün davranışını gösteren çok dikkate şayan bir parça var. Bunu köy öğretmenlerinin okumasını isterdim. Asım 1928'de neşrolunduğuna göre hadise bu tarihten önce geçmiş olmalıdır. Konyalı köylerinden birinde halk köy öğretmenini köyden kovuyor. Yolu oradan geçen köse imam bunu duyunca küplere biniyor, köylülere azarlayıcı ve itham edici bir vaaz veriyor. Hiç düşünmek de mi yoktur be adamlar? Bu ne iş? En büyük talii Mevla size ihsan etmiş. Hem de ta olduğunuz mevkiye göndermişken tepkiler kendi gelen nimeti sersemlikten çok zaman geçmeyecektir ki bu nankörlüğünüz bu felaketlere meydan verecektir. Görünüz. Köylerin yüzde bugün 80'i hatta hocasız siz de onlar gibi cahil kalarak anlayınız. Köse imam daha buna benzer bir hayli savurur eser. Köylü hiç ses çıkartmaz. Sonra misafir kaldığı mestanlı dayı ona ilim düşmanı değillerdir. Fakat bu köy mualliminin değil ilimle insanlıkla alakası yoktur der. Mestanlı dayının fikirleri çok dikkate şayandır. Kendisinden dinleyelim. Köylü cahilse de hayvan mı demektir? Ne demek? Kim teper nimeti insan meğer olsun eşek? Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık. O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık. Kimse evladını cahil komak ister mi ayol? Bize lazım iki şey var, biri mektep, biri yol. Niye Türk'ün canı yangın? Niye millet geridir? Anladık biz bunu az çok senelerden beridir. Sonra baktık ki hükümetten umup durdukça ne mühendis verecekler bize, artık ne hoca. Para bizden, hoca sizden deyiverdik o zaman. Çıka gelmez mi bu soysuz, aman Allah'ım aman. Sen oğul ezbere çaldın bize akşam karayı. Görmeliydin o muallim denilen maskarayı. Geberir, camiye girmez. Ne oruç var ne namaz. Gusül abdestini Allah bilir ama tanımaz. Yelde izler bırakır. Gezdi mi bir çiş kokusu. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Kaynayıp çifte kazan. Aksa da çamçak çamçak. Bunu bilmem ki yarın hangi imam paklayacak. Huyu dersen bir adamcıl ki sokulmaz adama. Bari bir parça alışsaydı ya son son adama. Yola gelmez şehrin soysuzu. Yoktur kolayı. Yanılıp hoş beş eden oldu mu tınmaz da ayı. Bir bakar insana yan yan ki yüz olmuş manda. Canı yandıkça döner öyle bakar nalbanda. Bir selam ver be herif, ağzın aşınmaz ya. Hayır, ne bilir vermeyi hayvan, ne desen versen alır. Yağlı yer, çeşmeye gitmez. Su döker, el yıkamaz. Hele tırnakları bir kazma ki insan bakamaz. Kafa orman gibi, lakin o bıyık hep budanır. Ne ayıptır desen anlar, ne tükürsen utanır. Tertemiz yerlere kipkirli fotinlerle dalar, kaldırımdan daha berbat olur artık odalar. Örtü, minder bulanır, hepsi bakarsın çamura. Su mühendisleri gelmişti, herifler gavur ha. Neme lazım, bizi incitmediler zerre kadar. İnan oğlum, daha insaflıymış çorbacılar. Tatlı yüz, bal gibi söz, başka ne ister köylü? Adam aldatmayı âlâ biliyor kahpe dölü. Ne içen vardı, ne seccadeye çizmeyle basan, ne diyeyim dinleri batılsa, herifler insan. Hiç ayık gezdiği olmaz ya bizim farmasonun, içki yüzler suyu, ahlakını bir bilsen onun. Şimdi ister beni sen haklı gör, ister haksız, öyle devlet gibi, nimet gibi laflar bana vız. İlmi yutarsa hayır yok bu musibetlerden, bırakın oğlumu, cahilliğine razıyım ben. Akif'in bu manzumesi köylünün kendi kıymet hükümleri zaviyesinden bir köy mualliminin davranışını nasıl gördüğünü ortaya koyuyor. Bu tasvir ne kadar hakikate uygundur onu bilemem. Bizim için üzerinde durulması lazım gelen çok mühim nokta köylü ile merhalelerine, köylü ile şehirlinin ayrı içtimai tabakalara, hatta medeniyet merhalelerine mensup olmaları, dolayısıyla ayrı dünya görüşlerine sahip olmaları, birbirlerini farklı kıymet hükümlerine göre değerlendirmeleridir. Köylünün hayatını değiştirmek isteyen şahıs, müessese veya devletin her şeyden önce köyü ve köylüyü çok iyi bilmesi icap eder. İnsanların davranışında hayat görüşü ve kıymet hükümleri çok mühim bir rol oynar. Köyün şartlarını, köylünün zihniyet ve psikolojisini bilmeyen ve tesir vasıtasıyla tatalarını ona göre ayarlamayan bir kimse orada müsbet hiçbir iş göremez sanıyorum. Bu öğretmen veya şehirlinin köylünün hoşuna gitmek için sevmediği ve inanmadığı, kendisine göre geri bulduğu prensipleri, davranış tarzlarını sahte olarak benimsemesi demek değildir. Köylü sahteliğin derhal farkına varır. Sahte bir tavır takınmadan köyü ve köylüyü anlamak, sevmek ve birçok noktalarda anlaşmak, beraber hareket etmek mümkündür. En son varılacak şeyleri başa almamak, saygı göstermemek, köylünün dinine, imanına dokunmayan müsbet işler görmek pekala mümkündür. Kendine göre bu bir medeniyet sistemi olan köylünün maddi ve manevi hayatı bir bütün teşkil eder. Onda değiştirilmesi ve bırakılması lazım gelen ve mümkün olan işleri, ilkin yapılacak işlerle sonra halledilecek meseleleri ayırmak müessiriyet bakımından çok mühimdir. Mekanizma iyice bilindikten sonra bizim birinci derecede ehemmiyetli zannettiğimiz ve üzerine düştüğümüz birçok meseleler kendiliğinden hallolunabilir. Şunu da ilave edelim ki köy ve köylüyü bilme ve onun zaruretlerine göre hareket etme mesuliyeti kendisine aydın telakki eden ve mesul sayan kimselere düşer. Sayfa 97, başlık milliyetçilik ve beynelmilelcilik. Avrupa'da milliyetçilik ile beynelmilercilik arasında bir tezat görülüyor. Bu tezadın doğmasına sebep bazı milletlerin milliyetçiliklerinin başka milletleri esaret altına almak şeklinde tezahür etmiş olmasıdır. Mesela eski Alman ve İtalyan milliyetçiliği böyle bir karakter taşıyordu. Bu cins milliyetçiliğin hakiki adı sömürgeciliktir. Milliyetçilik davası gütmeden sömürgeci olan milletler de vardır. Fransa, İngiltere, Rusya bu tipe girerler. Biz asla başka milletlere tahakküm etmek gayesini taşımayan bir milliyetçilik fikri gidiyoruz. Bizim milliyetçiliğimize nazizm ve faşizm damgasını vuranlar yalan söylüyorlar. Bizim milliyetçiliğimiz demokrasiye, hürriyete ve serbest seçime dayanır. Serbest seçime yer vermeyen, hürriyeti inkar eden hiçbir rejim bize göre milleti temsil etmez. Başka milletlerin varlıklarına hürmet eden, milli iradeyi esas alan bir milliyetçilik fikri bizce sadece Türkiye için değil, esir yaşayan milletler için de değerli bir fikirdir. Bu bakımdan biz milliyetçiliğimize aynı zamanda beşeri bir mana veriyoruz. Esir milletlerin ancak bu sayede kurtulacağına inanıyoruz. Tarih şimdiye kadar herhangi bir veya birkaç milletin diğer milletler üzerinde kurdukları tahakküm sistemlerinin daima gayri insani neticeler verdiğini ve sonunda yıkıldıklarını göstermiştir. Bize göre sürekli bir dünya sulhu ancak bizim anladığımız manada bir milliyetçilik fikrine dayanabilir. Tarih bütün milletlerin birbirlerine hayat haklarını ve milli şahsiyetlerini tanıyarak kuracakları bir dünya devletine doğru gidiyor. Böyle bir dünya devleti bizim anladığımız milliyetçilik fikrinin beynelmiler bir şeklinden başka bir şey değildir. Böyle bir dünya devletinde hiçbir millet diğer bir millete tecavüz etmeyecektir. Hiçbir büyük millet veya milletler grubu küçük milletler üzerinde tahakküm kuramayacaktır. Nasıl bir cemiyette ahenk, şahısların birbirlerinin hakkına hürmet etmeleri sayesinde kurulabilirse, dünya devletinde de ahenk, milli şahsiyetlerin anlaşması ile teessüs edebilecektir. Başka türlü daimi bir ahenk kurmaya imkan yoktur. Ezilen fert veya millet eline fırsat geçince insan isyan bayrağını açar. İnsanlığın değişmez kanunu böyledir.